SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 7 Ocak 2026 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz Adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Bugünkü programda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasıyla ilgili gelişmeleri takip edeceğiz. Sonra da Avustralya'da yangın ve aşırı sıcak riski hakkındaki bölümlerimiz var. Bize mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Ukrayna ile ilgili görüşmeler Paris'te devam ediyor. New South Wales polis komiseri, protestolara yönelik kapsamlı kısıtlamaların 14 gün daha uzatıldığını açıkladı. Genç istihdam hamlesi güç tanıtım programında konuşan Erdoğan, NÜVAP ismini taşıyan programa katılan her gence günlük 1375 lira cep harçlığı verileceğini duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında gelecekteki olabilecek bir barış anlaşmasını desteklemek amacıyla güvenlik garantilerini görüşmek üzere Avrupalı liderleri bir araya getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Somut ilerleme kaydedilmesini umduğunu söyleyen Fransa, Ukrayna'nın ateşkes sonrası savunmasını güçlendirme çabalarına öncülük eden Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Ukrayna'ya Avrupa birliklerinin de konuşlandırılmasını umuyor. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Marco Rubio yerine Donald Trump'ın elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'ya odaklanmış durumda ve Grönland konusunda Avrupa ile yaşanan gerilimler diplomasiyi karmaşıklaştırıyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk, beklentilerin temkinli olması gerektiğini söylüyor.
One shouldn't expect final decisions to be made in Paris. It's possible that the documents approving a common US-European stance will be signed in the coming days.
Paris'te nihai kararların alınmasını beklememeliyiz diyen Tusk, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ortak duruşunu onaylayan belgelerin önümüzdeki günlerde belki de Washington'da imzalanması mümkün. Bu konu hala açık diye konuşuyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, önemli engellerin devam ettiğini söylerken, Rusya, neredeyse 4 yıldır süren savaşta taleplerini yumuşatma belirtisi göstermiyor. Venezuela'daki Amerika Birleşik Devletleri saldırısını Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olarak niteleyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya karşı askeri harekatında uluslararası hukuka saygısızlık göstermesinden derin endişe duyduğunu söylüyor. Siyasi işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, uluslararası hukuka uyulmadan uluslararası güvenlik olamayacağını vurguluyor.
I am deeply concerned that rules of international law have not been respected with regard to the 3 January military action. The Charter enshrines the prohibition of the threat or use of force against the territorial integrity.
3 Ocak askeri harekatı ile ilgili olarak uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemiş olmasından derin endişe duyuyorum diyen Di Carlo, şartname herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç tehdidini veya kullanımını yasaklamaktadır. Uluslararası barış ve güvenliğin korunması, tüm üye ülkelerin şartnamenin tüm hükümlerine bağlı kalma taadütüne bağlıdır ifadelerini kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Grönland topraklarını ele geçirme tehdidini yinelemesinin ardından büyük Avrupa güçlerinin liderleri toprakların ada halkına ait olduğunu söyleyerek adanın sahibi Danimarka'nın arkasında birleşti. Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka liderleri mevcut sınırların müzakere edilemez olduğunu ve Arktik güvenliğinin NATO tarafından savunulacağını belirtti. Başkan Trump, pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik nedeniyle Grönland'ı kontrol altına almak istediği iddialarını tekrarladı ve bölgeyi ele geçirmek için güç kullanımını dışlamayı reddetti. Grönland, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmak istemediğini defalarca dile getirmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Somali'nin ayrılıkçı Somaliland bölgesini ilk ziyaret eden elçi olurken, bir büyük elçilik açma sözü verdi. Başkent Hargeisa'ya yapılan ziyaret, İsrail'in geçen ay Somaliland'i bağımsız bir devlet olarak tanıma yönündeki tartışmalı kararının ardından geldi. Bu karar, Somali, Afrika Birliği ve Türkiye'de dahil olmak üzere birçok Müslüman çoğunluklu ülke tarafından kınanmıştı. Somali Federal Hükümeti, ziyareti iç işlerine kabul edilemez bir müdahale olarak niteledi. Somaliland, Cumhurbaşkanı Abdurrahman Muhammed Abdullahi ile görüşen Saar, uluslararası eleştirileri reddederek, İsrail'in tam diplomatik ilişkiler kurmak için hızla harekete geçtiğini söylüyor.
We hear the attacks, the criticism, the condemnations. Nobody will determine for Israel.
Saldırıları, eleştirileri, kınamaları duyuyoruz diyen Saar, İsrail için kimi tanıyacağımıza ve kiminle diplomatik ilişkilerimizi sürdüreceğimize kimse karar veremez açıklamasında bulunuyor. Somaliland 1991'de bağımsızlığını ilan etmiş ancak daha önce hiçbir ülke tarafından tanınmamıştı. New South Wales Polis Komiseri Mel Lanyon, ilk olarak Noel arefesinde duyurulan protestolara yönelik kapsamlı kısıtlamaların 14 gün daha uzatıldığını açıkladı. Bondi terör saldırısına yanıt olarak çıkarılan yasalar uyarınca, komiserin ilan edilmiş bir terör olayının ardından kamuya açık alanları geçici olarak toplanmalara kapatma yetkisi bulunuyor. Yeni yasa uyarınca hiçbir kamuya açık toplanmaya izin verilmiyor ve kamuya açık yerlerde toplanma yetkilendirilmesi için yapılan başvurular kabul edilmiyor. Lanyon, kısıtlamaların 2 hafta daha uzatılması kararının toplumdaki gerilimi azaltmakla ilgili olduğunu söylüyor.
Public assemblies when held peacefully is still allowed. They are not prohibited, but no form ones will be approved. Therefore, those that act outside the Summary Offences Act are likely to have action.
Barışçıl bir şekilde düzenlenen halka açık toplantılara hala izin veriliyor, yasaklanmış değiller diyen Lanyon, ancak hiçbir resmi izne tabi toplantı onaylanmayacak. Bu nedenle yasa dışı hareket edenlere karşı işlem yapılması muhtemeldir. Birisi yayaları veya trafiği engellerse, gözdağı verici veya taciz edici bir şekilde veya korkuya neden olma olasılığı olan bir şekilde davranırsa, polis tarafından olay yerini terk etmesi yönünde bir talimat verilebilir. Kişinin bu talimatı uymaması suç teşkil edecektir bilgisini paylaşıyor. Başbakan Anthony Albanese, rekor kuran muson sellerinden etkilenen kuzeybatı Queensland topluluklarını desteklemek için 38 milyon dolarlık bir yardım paketi açıkladı. Albanisi, kritik altyapı onarımları ve acil durum hayvan yemi için acil fon sağlanmasını duyurmak üzere bölgeyi ziyaret etti. Albanisi, federal ve eyalet hükümetlerinin toparlanma sürecine derhal başlayabilmelerini sağlayabilmek için birlikte çalıştıklarını vurguladı.
We also are here to very much give the local community a clear message that we have your back.
Albanisi konuşmasında yerel topluluğa arkanızda olduğumuzu, 3 yönetim kademesinin de yerel toplulukla birlikte çalışarak onları tekrar ayağa kaldırmalarını ve faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlamak için çalıştığını açıkça belirtmek için buradayız ifadelerini kullandı. Melbourne'ün kuzeydoğusundaki büyük bir tünel altyapı projesinin yakınında bulunan bir rekreasyon alanının bir bölümünün çökmesinin ardından bölge sakinleri daha fazla çukurun ulaşabileceğinden endişe duyuyor. Birkaç metre genişliğindeki çukur, Helenberg'deki A.J. Berkwith Oval'ında 26 milyar dolarlık Kuzeydoğu Bağlantı Projesi'nin kazı makinelerinin çalıştığı yere yakın bir yerde keşfedildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda bölge sakinleri yakındaki evler ve çevre üzerindeki etkiden endişe duyduklarını söylüyor. Victoria Altyapı Teslim Otoritesi Yollar Genel Müdürü Duncan Elliot, çukurun nedenine ilişkin büyük bir soruşturmanın devam ettiğini söylüyor.
We are actually confident that the tunnel boring machines have been a contributing factor, not necessarily.
Elliot, aslında tünel açma makinelerinin sorunun doğrudan nedeni olmasa da kesinlikle katkıda bulunan bir faktör olduğundan eminiz diye konuşuyor. Şubat 2025'te Lower Plant şantiyesinin yakınında ayrı bir çukurun keşfedilmesinin ardından Kuzeydoğu Bağlantı Projesi'nin inşaatı durdurulmuştu. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Venezuela'da Maduro'ya karşı yapılan operasyonla 15 Temmuz darbe girişimi arasında paralellik kuran MHP lideri Devlet Bahçeli, biri uyumamış direnmiş, diğeri uyumuş yenilmiştir dedi. Şimdi anlaşıldı mı? Terörsüz Türkiye hedefi Venezuela olmayalım diye ifadelerini kullandı. Katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada PKK ve iltisaklı tüm terör örgütleri Suriye'de silahlarını teslim etmelidir diyen Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, başta PKK, PYD, YPG, SDG olmak üzere teröre izin yok diye konuştu. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'te Suriye ile İsrail heyetleri arasında yapılan görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri himayesinde ortak bir entegrasyon mekanizması kuracaklarını ve istihbarat paylaşımı yapılacağını duyurdu. Yerel televizyon kanallarına röportaj veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisinin Azerbaycan'ın Gazze İstikrar Gücü'ne katılmaya onay verdiği yönünde asılsız açıklamalarda bulunduğunu söyledi. Azerbaycan'ın her bir vatandaşının kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Aliyev, "Biz birilerinin hatırı için Azerbaycanlıların hayatını ve sağlığını riske atma niyetinde değiliz, asker göndermeyi düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. Genç istihdam hamlesi güç tanıtım programında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New Up programına katılan her gencimize günlük 1375 lira cep harçlığı vereceğiz, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerini de İşkur üzerinden devlet olarak biz karşılayacağız dedi. Erdoğan ayrıca özel sektörle işbirliği programıyla 18-25 yaş arası gençlerin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarının devlet tarafından karşılanacağı bilgisini paylaştı. Türkiye'de sosyal medyaya yaş sınırı getiriliyor. 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini açıklayan Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, torba yasa taslağımızı bu ay sonu da mecliste ilgili komisyona sevk ediyoruz bilgisini paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk TV eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un savcının yetersiz bulduğu etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı. Ersoy ifadesinde kokainle ilk kez Habertürk'ün bir önceki genel yayın yönetmeni Veys Ateş aracılığıyla tanıştığını söyledi. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 29 lira 2 kuruştan 67 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 58 euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde futbol var. Turkcell, Süper Kupa yarı final maçında Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe finale yükseldi. Hava durumuna baktığımızda ise en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra güneşli 36 derece, Sydney genelde güneşli 31, Melbourne güneşli 41, Perth güneşli 30, Adelaide güneşli 41, Hobart genelde güneşli 28, Wollongong güneşli 32, Newcastle bulutlardan temizleniyor 31, Brisbane parçalı bulutlu 30, Cairns az yağışlı 31 ve Darwin yağışlı, öğlen saatlerinde fırtına bekleniyor 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle beraber olacak.
Sayın dinleyiciler, Mert Balkanlı'ya Haber Bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi ayrıca SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Mesajlarınıza geçmeden önce birkaç tane güncel haber tazelemek istiyorum. Bondi'deki saldırı sonrası Kraliyet Komisyonu baskısı artıyor. Başbakan Anthony Albanese de geçmiştekinden daha yumuşak bir tepki gösteriyor. Özellikle antisemitizm ve İslamist ekstremizm, yani uç İslamcılık diye çevirebiliriz. Bu araştırmalar üzerine, bunlar üzerine bir Kraliyet Komisyonu çağrısı yapılıyor. Ve Avustralya'nın güneyinde devam eden aşırı sıcaklar var. On konuda da yangın uyarıları yapılmaya devam ediliyor. Bu arada enflasyon rakamı Kasım için açıklandı. Enflasyon beklenenden biraz daha düşük olarak açıklandı. Yıllık bazda 3,4 olarak açıklandı. Bu da bir önceki aya göre %3,8'den %3,4'e düştüğü anlamına geliyor. Bu ay herhangi bir faiz kararı alınmayacak. Ancak Şubat ayındaki faiz kararı konusunda Merkez Bankası'nın, Avustralya Merkez Bankası'nın faizleri yükseltme yönünde bir hareket geçmesi bekleniyor. En azından bu mümkün diyor uzmanlar. Bondahir Bey, Türkiye yapay zeka konusunda dünya lideri diyor. Ve Avustralya'da olduğu gibi Avustralya'da biliyorsunuz 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirilmişti. Türkiye'de de 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesi gündemde, ondan bahsediyor. Bir de Harry Bey'e diyelim, bize göndermiş bir mesaj, yanlışlıkla büyük bir ihtimalle mesajlarını kontrol etmesine yarar var. Mustafa Bey Queensland'den, Sedat Peker'in videolarında anlattığı Venezuela'dan gelen uyuşturucu olayı gerçekten çok şey anlatıyor. Tayyip Erdoğan bu olaylardan rahatsız olduğunu söyleyebiliriz demiş. Bu dinleyicimiz Necdet Çimenli Bey de Trump, Erdoğan, Maduro demokratik seçimle iktidara gelmiş 3 lider onlar için diktatör denir mi? Tabii ki hayır. Fakat kendisine zıt düşünen, karşı gelen kim olursa olsun devlet imkanlarını kullanarak onları saf dışı etmesini bilen, iyi bilen 3 lider demiş Necdet Çimenli Bey. Evet, şimdi Venezuela lideri Maduro hakkındaki son gelişmeleri size sunuyoruz. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri'nin hafta sonunda Venezuela'da gerçekleştirdiği saldırıları Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin doğrudan ihlali olarak niteleyerek kınadı. Venezuela eski devlet başkanı Nicolas Maduro, New York'ta bir sonraki mahkeme tarihini beklerken Venezuela Başsavcısı Maduro'nun uluslararası hukuk kapsamında dokunulmazlığının tanınması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun hafta sonu Venezuela'da gerçekleştirdiği saldırının tehlikeli bir emsal oluşturduğunu ve dünyadaki tüm devletleri daha az güvenli hale getirdiğini açıkladı. Ravina Shamdasani, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin sözcüsü. Shamdasani, Trump yönetiminin saldırıp devlet başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin doğrudan ihlali anlamına geldiğini söyledi.
It is clear that the operation undermined a fundamental principle of international law.
Operasyonun uluslararası hukukun temel bir ilkesini, devletlerin herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı tehditte bulunmaması veya güç kullanmaması gerektiği ilkesini zedelediği açık. Amerika Birleşik Devletleri müdahalesini Venezuela hükümetinin uzun süredir devam eden ve dehşet verici insan hakları sicilini gerekçe göstererek meşrulaştırmaya çalışmıştır. Ancak insan hakları ihlalleri için hesap verilebilirlik, uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı askeri müdahaleyle sağlanamaz diyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi tarafından dile getirilen kaygılar birçok Birleşmiş Milletler üyesi devlet tarafından da desteklendi. Rusya'nın temsilcisi Vasili Nebenziya, pazartesi günü yapılan acil güvenlik konseyi toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri saldırısını kınadı.
The act carried out by the US in Caracas constituted a criminal offense with no justification.
Amerika Birleşik Devletleri tarafından Caracas'ta gerçekleştirilen eylem hiçbir gerekçesi olmayan bir suç teşkil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yönelik olarak gerçekleştirdiği ve uluslararası hukukun tüm normlarını ihlal eden silahlı saldırısını kesin bir dille kınıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımsız bir ülkenin yasal olarak seçilmiş başkanı Nicolas Maduro ve eşini derhal serbest bırakmaya çağırıyorum diyor. Küba'nın temsilcisi Ernesto Soberan Guzman, Amerika Birleşik Devletleri'nin eyleminin bölgeyi tehlikeli bir şekilde istikrarsızlaştıracağını söylüyor.
The U.S. military attack against Venezuela has no justification whatsoever.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısının hiçbir gerekçesi yok. Herhangi bir provokasyona cevap teşkil etmiyor ve meşruiyeti de yok. Güç yoluyla barış gibi sapkın bir doktrine dayanıyor ve Latin Amerika ve Karayipler bölgemizi yıllardır karakterize eden istikrar ve barışı baltalıyor diyor. Nicolas Maduro ve eşi pazartesi günü mahkemeye çıkarıldı. Şimdi New York'ta bir gözetim merkezinde gözaltında tutuluyorlar. Maduro aralarında narko terörizm ve kokain ithal etmek için komplo kurmanın da bulunduğu 4 suçlamayı kabul etmedi. Bu suçlar Amerikan yasalarına göre ömür boyu hapis cezasıyla sonuçlanabilir. Michigan Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörlerinden Julian Davis Mortensen, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı ve kaçırma eylemlerinin uluslararası hukukun kesinlikle dışında olduğunu söylüyor.
There is no international law justification for what the
Trump yönetiminin Venezuela'da yaptıklarının hiçbir uluslararası hukuki gerekçesi yok. Çünkü BM sözleşmesi gerçekten oldukça açık. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi uyarınca güç kullanımı yasak diyor. Bu yasağın tek istisnasının da silahlı bir saldırıya karşılık olarak güç kullanılması olduğunu söylüyor.
That's the basic structure of how the UN Charter
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi çerçevesinin nasıl işlediğinin temel yapısı bu. Venezuela'dan veya Venezuela hükümetine bağlı devlet dışı gruplarca silahlı saldırı anlamına gelebilecek bir eyleme dair ciddi bir argüman göremiyorum, diyor. Venezuelalı yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri operasyonunda en az 24 güvenlik görevlisinin öldüğünü söylerken, Küba'da 32 askeri ve polis personelinin saldırıda öldüğünü ve resmi ölü sayısının en az 56'ya ulaştığını bildirdi. Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, saldırılarda onlarca sivil ve yetkilinin öldüğünü ve savcıların benzeri görülmemiş bu saldırganlık eylemi olarak nitelendirdiği olayı soruşturmak üzere görevlendirildiğini söyledi. Saab, Maduro'ya karşı açılan davaya bakan Amerikalı yargıca, Maduro'nun devlet başkanı olarak yargı dokunulmazlığını tanıması çağrısında bulundu. Hem vatandaş başkanın hem de First Lady Cilia Flores'in derhal koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyorum. Bu tutuklama tamamen gerekçesiz. Uluslararası hukukun ihlali. Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin ihlali. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ve bizzat Birleşik Devletler Anayasası'nın ihlalidir, diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eylemlerine yönelik uluslararası kınama sesleri yükselirken, Maduro ve eşi 17 Mart'ta yapılacak bir sonraki duruşmaya kadar hapiste kalacak.
Sayın dinleyiciler, Avustralya'daki eyalet başkentleri sınırlarında yaşayan neredeyse 7 milyon kişi, geçen yıl Los Angeles'ta görülen şehir yangınlarına benzer yangınlar olması ihtimali nedeniyle risk altında. Avustralya eski itfaiye şefleri ve iklim konseyi tarafından yapılan bu uyarı, ülkenin son yılların en önemli sıcak hava dalgalarından birini yaşadığı günlere denk geldi. Bu bölümü yayın arkadaşımız Seda Ercan hazırladı.
Avustralya'nın neredeyse tümü büyük bir sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken yeni bir rapor dikkatleri üzerine çekti. Amy Blaine, Birleşik Krallık'tan Avustralya'ya taşındığında orman yangınları aklına bile gelmemişti. Ta ki 2019'da New South Wales'in Bermagoy kasabasında çıkan bir yangının ortasında kalana kadar. O sırada yeni doğan bir bebeğimiz ve 6 yaşında olan bir çocuğumuz vardı. Daha önce de böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Sabah 7'de uyandık, bir baktık gökyüzü zifiri karanlık. Oradan tahliye edildik ama biz ayrılmadan önce su filtreleme tesisi kapanmıştı, telekomünikasyon sistemleri bozulmuştu, kanalizasyon sistemi hasar görmüştü ve hatta süpermarkette su bitmişti, diye anlatan Amy, bunların kendilerini son derece güvensiz hissetmelerine neden olduğunu söyledi. Bu kasabadan tahliye olan aile Canberra'ya yerleşmiş. Ancak Canberra'da da 20 yıl önce felaket bir yangının 500 evi yok ettiği ve 4 kişinin hayatına mal olduğu bir bölge bulunuyor. Tazmanya Üniversitesi İtfaiye Merkezi'nden Profesör David Bowman, Canberra'da daha da büyük bir yangının kıyısından dönüldüğünü söyleyerek, ancak şimdi Avustralya şehirlerinde de çok daha kötü yangınlar olabileceği konusunda uyarıyor.
Could have been much, much worse. There were just a set of favorable circumstances that reduced what would have been truly.
O günlerde çok daha kötü olabilirdi. Neyse ki şansımıza daha kötüsünden koruyacak bir dizi olumlu koşullar yaşandı. Ama sorumuz şu: sadece şansa mı güveniyoruz? Kasaba ve şehirlerimizi güvenli hale getirmek için koruma sistemimize yatırım yapmamız gerekiyor. Bunu yapmazsak risk alıyor ve işimizi şansa bırakıyoruz, diye konuştu Profesör Bowman. Avustralya'nın eski itfaiye şeflerinin İklim Konseyi ile birlikte hazırladıkları yeni bir ortak rapor, Avustralya şehirlerinin 2025'te yaşanan Los Angeles yangınlarıyla aynı büyüklükte bir felaketi yaşamasının sadece an meselesi olduğunu öne sürdü. New South Wales'in eski itfaiye ve kurtarma şeflerinden Greg Mullins, büyük şehirlerin çevresindeki bölgelerin Los Angeles'ta yangın yaşanan alanlara çok benzediğini söylüyor.
We looked at places like the Blue Mountains, the Central Coast in New South Wales.
Blue Mountains, New South Wales'in orta kıyısı, Sydney banliyöleri, Yarra Sıra Dağları, Dandenongs, Adelaide Tepeleri, Perth Tepeleri ve Hobart çevresi ve tabii ki Canberra gibi yerleri inceledik. Los Angeles'ın dik ormanlık tepeleri ve dağları, çok yoğun bitki örtüsü, iklim değişikliğinin neden olduğu kötüleşen yangın havası ve yangın getiren rüzgarların aynı özellikleri taşıdığını gördük diye anlatıyor Bowman. Profesör Bowman hatta bazı açılardan Avustralya'daki şehirlerin Kaliforniya'dakilere göre daha savunmasız göründüğünü söylüyor.
Sometimes we have even more extreme fire weather. California, we have a desert.
Bazen Kaliforniya'dan bile daha güçlü yangın sezonu yaşıyoruz. Kaliforniya'nın iç kesimlerinde olduğu gibi bir çölümüz var ve böylece çölden çıkan sıcak hava dalgası dünyanın en büyük saç kurutma makinesi gibi çok güçlü rüzgarlarla gelip her şeyi kurutuyor diye devam ediyor. Avustralya'da şu anda 6 milyon 900 bin kişinin kentlerin çevresindeki yangın tehlikesi taşıyan bölgelerde yaşadığı düşünülüyor. Bu rakam buralarda yaşayan nüfusun 2000 yılından bu yana %65'in üzerinde arttığını gösteriyor. 2019-2020 yıllarında kara yaz orman yangınlarıyla da mücadele eden itfaiye şefi Mullins, yangın riskinin artmasında iklim değişikliğinin büyük bir faktör olduğunu söylüyor.
Climate change doesn't cause fires, but it leads to conditions that makes fires more intense.
İklim değişikliği doğrudan yangına neden olmaz ama yangınların daha yoğun, daha büyük, daha sık oluşmasına yol açan koşulları yaratır diyen itfaiye şefi, kömür, petrol ve gaz kullanımı iklim değişikliğine neden olup torunlarımız için gezegenimizi mahveder diye devam etti. 2019'daki kara yaz orman yangınlarında New South Wales'in bir kasabasından son anda tahliye edilen Amy Blaine, hükümetin kısa sürede harekete geçmesini ve başkalarının da kendi yaşadığı dehşetle karşılaşmamasını umduğunu söylüyor. Hükümetten bu konudaki çalışmaların bir bütün içinde ve eş zamanlı olacağını duyduk. Şimdi işler daha kötüye gitmeden hükümetin bir şeyler yaptığını görmek istiyoruz diyen Amy, İklim Konseyi ve eski itfaiye şeflerinin hazırladığı yeni raporun son derece endişe verici olduğunu söyledi. Tüm bunlar bugünlerde Avustralya'nın büyük kısmının şiddetli sıcaklar yaşamaya başladığı bir dönemde gerçekleşti. Meteoroloji Bürosu kıdemli meteoroloğu Michael Efron, Avustralya başkent bölgesinin bazı bölgelerinde, New South Wales'in güneyi ile Victoria'nın doğu bölgelerinde aşırı sıcak uyarısı yayınladıklarını söyledi.
We are looking at the most significant heatwave conditions since the summer of 2019-20.
2019-20 yazından bu yana en önemli sıcak hava dalgası koşullarıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyen deneyimli meteorolog, bununla birlikte yangın tehlikesi de artacaktır diyerek uyardı.
Sayın dinleyiciler, saatlerimiz 14.37. gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Şimdi de aşırı sıcaklara karşı yapabileceklerimize bakıyoruz.
Avustralya'da yaşamanın püf noktalarını paylaştığımız SBS Audio podcast'ı Merhaba Avustralya'yı dinliyorsunuz.
Avustralya'da yaz ayları çok sıcak geçebiliyor ve küresel ısınmayla beraber sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Merhaba Avustralya'nın bu bölümünde sıcak hava dalgasının ne olduğunu, insan sağlığı için neden bu kadar büyük bir risk oluşturduğunu, kimlerin daha fazla risk altında olduğunu ve sıcak hava dalgasına karşı nasıl hazırlıklı olabileceğimize bakıyoruz. Sıcak hava dalgası sıcaklığın belli bir bölgede 3 veya daha fazla gün, gündüz ve gece boyunca sıcak kalması. Avustralya İklim Servisi geçenlerde Avustralya'nın ilk ulusal iklim risk değerlendirmesini yayınladı ve ısınan dünyada doğal tehditlerin değiştiğini vurguladı. Sıcak hava dalgası gibi aşırı hava olayları daha sık ve yoğun bir şekilde gerçekleşirken sosyal, sağlık, ekonomik ve çevresel sonuçları da daha yıkıcı olacak. Evler ve iş yerleri gibi altyapı unsurlarını sıcak hava dalgası sırasında serin tutmak zorlaşacak ve bu da hem rahatsız edici hem de sağlığımız için riskli bir gelişme. Sydney Üniversitesi Isı ve Sağlık Araştırma Merkezi Akademik Direktörü Profesör Oli Jay, değişimin bariz olduğunu söylüyor.
What we're seeing over the last 20 years or so is that the number of heat waves is increasing.
Son 20 yılda sıcak hava dalgalarının sayısının artmakta olduğuna tanıklık ediyoruz. Sıcak hava dalgalarının süresi uzuyor ve aynı zamanda daha şiddetli oluyor diye açıklıyor. Avustralya'da daha sık görülen sıcak hava dalgalarının yarattığı riskleri ve nasıl başa çıkılacağını bilmek son derece önemli. Sıcak hava dalgaları ısı stresine neden olan çevresel faktörlerin bir araya gelmesi ve bunun vücudunuz üzerindeki etkisi olan ısı gerginliği nedeniyle tehlikeli.
So heat stress is the features of the environment. The temperature, which is measured in the shade, the accompanying humidity, whether you're in direct sunlight.
Isı stresi çevrenin özellikleri. Gölgede ölçülen sıcaklık, buna eşlik eden nem, doğrudan güneş radyasyonuna maruz kalıp kalmamanız ve rüzgarın şiddeti. Isı stresi ise vücudunuzun yaşadığı fizyolojik zorlanmadır diyor Profesör Jay. Vücudumuz ısı gerginliği yaşadığında vücut ısısı yükselir ve potansiyel olarak ölümcül olabilen bir inflamatuar yanıt sendromu olan güneş çarpması riskini arttırır.
What we see is a big spike in catastrophic cardiovascular events, so people with heart disease.
Ancak sıcak hava dalgaları sırasında hastane vakalarının veya ölümlerin çoğundan sorumlu olan şey güneş çarpması değil. Asıl tehlike kardiyovasküler olaylardaki büyük artış diyor Profesör Jay. Kalp hastası olan kişilerin sıcak hava dalgası sırasında kalp krizi geçirme riski çok daha yüksek. Bu nedenle vücudunuz sizi serin tutmaya çalışmak için tüm kanı vücudun merkezinden deri yüzeyine doğru yönlendirir. Bu da kalbe çok fazla yük bindirir diyor. Profesör J aynı zamanda buharla oluşan ısı kaybını arttırıp serin kalmak için vücudumuzun çok daha fazla terlediğini söylüyor. Bu da dehidrasyon riskini ve doğrudan güneş çarpması riskini arttırıyor. Aynı zamanda kalp sıkıntısı olanlar için kardiyovasküler baskıyı da arttırıyor. Vücutları daha az terleyen yaşlı insanların sıcak hava dalgaları sırasında aşırı ısınma riski daha yüksek. Avustralya'da sıcak hava dalgaları diğer tüm doğal afetlerden daha fazla can alıyor. Pratisyen hekim Dr. Michelle Hamrosi, sıcak hava dalgasının en ölümcül doğal olay olduğunu söylüyor.
Heat waves are called a silent killer because they stress our bodies and they can work.
Sıcak hava dalgaları sessiz katil olarak adlandırılır çünkü vücudumuzu strese sokar ve kronik hastalıkları kötüleştirebilir diyor. Ruh sağlığının da sıcak hava dalgalarından etkilendiğini biliyoruz. Sıcak hava dalgaları sırasında intihar ve şiddet oranlarındaki artış da dahil olmak üzere ruh sağlığı sorunları nedeniyle hastaneye başvurular önemli ölçüde artıyor diyor. Dr. Hamrosi, sıcak hava dalgalarının hamile kadınlar için risk oluşturabileceğini de vurguluyor.
If you become overheated, that really can affect the baby's health and you can have increased risk of dehydration.
Eğer aşırı ısınırsanız bu bebeğin sağlığını gerçekten etkileyebilir. Dehidrasyon riskiniz artabilir. Kan basıncınız yükselebilir ve erken doğuma girebilirsiniz diyor. Rebecca DeMarco, her üç çocuğunun hamileliği sırasında sıcak hava dalgasına maruz kalmış.
Planning and being aware of what's coming. It was things like cold showers, minimizing how much.
Planlama ve olacaklara karşı hazırlıklı olmak son derece önemli. Soğuk duş, dışarıda durduğunuz zamanı asgariye indirme ve tabii ki evdeki ısıyı azaltmak için elinizdeki araçları kullanmanız önemli. Önemli olan önceden gereken adımları atmak ve geç olmadan diyor.
Sıcak hava dalgasına hazırlanmak için bir sıcak hava dalgası planına sahip olmak da çok önemli. Dr. Hamrosi açıklıyor.
Where is the coolest part of your house? Can you create a cool refuge? And often if that is one room in the house.
Evinizin en serin yeri neresi gibi şeyleri düşünün. Kendinize serin bir sığınak yaratabilir misiniz? Bu evde kliması olan tek oda olabilir. Ayrıca kendi evinizde serinleme imkanınız yoksa nereye gidebileceğinizi de düşünün. Bu bir akrabanızın veya arkadaşınızın evi, yerel kütüphane veya alışveriş merkezi olabilir. Sıcak hava dalgası sırasında elektrik kesintileri meydana gelebilir. Bu yüzden kesintilere karşı hazırlıklı olmak da gerçekten önemli. Dondurucuya su şişeleri koymak, serinlemek için küçük sprey şişeler bulundurmak ve yiyecek ve ilaç gibi şeyleri buzdolabında saklamak türü önlemler alın diyor. Sıcak hava dalgası vurduğunda serinlemek için takip edebileceğiniz bir rutininiz de olsun.
First thing I do in my own home is early in the morning closing up all my blinds around the house.
Kendi evimde yaptığım ilk şey sabahın erken saatlerinde evdeki tüm pancurları kapatmak ve vantilatörleri çalıştırmak. Vantilatörler serinlemenin gerçekten etkili bir yolu. Özellikle de vantilatörün altında otururken cildinizi biraz nemli tutabilirsiniz diyor Dr. Hamrosi. Klimayı açarsanız 26 dereceye ayarlayın ve bu serin kalırken güç tasarrufu yapmanıza gerçekten yardımcı olabilir. Ve tabii ki gün içinde düzenli olarak bol bol su için diyor. Profesör Jay, tavan vantilatörlerini kullanmanın belirli bir noktaya kadar faydası olabileceğini söylüyor.
We've done quite a lot of work that shows that fans actually end up aggravating heat stress, so making the problem worse.
When hava sıcaklığı 40 santigrat derecenin üzerine çıktığında, vantilatörler aslında ısı stresini arttırır. Yani sorunu daha da kötüleştirir. Bu nedenle 40 derecenin altındayken tavan vantilatörlerini kullanın, ancak 40 derecenin üzerindeyse vantilatör kullanmamanız daha iyi olur diyor Profesör Jay. Serin kalmanın diğer yolları arasında soğuk duş almak, boynunuza soğuk bir havlu yerleştirmek, bol kıyafetler giymek ve Dr. Hamrosi'nin açıkladığı gibi ne zaman dışarıda olacağınızı planlamak yer alıyor.
Can you avoid going out in the hottest time of the day? Because that's where people can run into trouble.
Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınabilir misiniz? Çünkü insanlar bu saatlerde sorun yaşayabilir. Doktor randevunuz varsa bunu telefon üstünden gerçekleştirebilir misiniz? Bu şekilde günün en sıcak kısmında dışarı çıkmaktan kaçınabilirsiniz diyor. Komşularınızı ve yaşlı akrabalarınızı da kontrol etmeyi unutmayın.
Can they rest in a cool place? Can they sip some more water? Can they put cool cloths around?
Siz veya bir başkası kendini iyi hissetmiyorsa ya da baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik veya kas krampları yaşıyorsa serinlemenin yollarını arayın. Bir kişinin kısa süre içinde kendini daha iyi hissetmediği ya da semptomlarının ilerlediği durumlarda aile hekimini veya Health Direct'i araması tavsiye edilir. Belirtiler şiddetliyse, örneğin kişinin kafası karışıyorsa, bayılmışsa, göğüs ağrısı varsa ya da ateşi çok yüksekse ambulans çağrılması tavsiye edilir diyor. Bebekler için hava çok sıcaksa hafif giysiler, hatta sadece bir bez giydirilebilir.
They can also be offered cool baths. A play in water is a really good thing to do during heat waves.
6 aydan küçük bebeklerde susuz kalmamaları için sık sık anne sütü veya mama ile beslemek çok önemli. 6 aylıktan büyüklerde ise düzenli olarak az miktarda soğutulmuş kaynamış su verilebilir. Karpuz ya da çilek gibi serinletici atıştırmalıklar da iyi gelir diyor. Bir diğer önemli nokta ise sıcak hava dalgası sırasında çok kısa bir süreliğine bile bebeği asla arabada bırakmayın. Bebekler çok hızlı bir şekilde aşırı ısınabilir diyor. Dışarıda olmanız gerekiyorsa Profesör Jay'in tavsiyesi mümkün olduğunca gölgede kalmanız.
It's important for people to keep in mind that the temperature that we see on the weather forecast, that's actually measured in the shade. So if you're out in the
hava tahminlerinde gördüğün sıcaklıkların aslında gölgede ölçüldüğünü akılda tutmak gerekiyor. Yani doğrudan güneş ışığı altındaysanız maruz kaldığınızı düşündüğünüz sıcaklıklardan 15 ila 17 santigrat derece daha yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor olabilirsiniz. Bu yüzden gölge bulmak gerçekten çok önemli diyor. Profesör Jay ve ekibi ayrıca insanların kişiselleştirilmiş bir sıcak stresi risk değerlendirmesi oluşturmalarını sağlayan ücretsiz çevrimiçi HeatWatch aracını geliştirdi.
So you can enter in how old you are, what kind of chronic disease you might have, whether you have access to air conditioning. It also knows which postcode.
Serbestçe erişilebilen hava durumu bilgilerinden yararlanıyor. Kaç yaşında olduğunuzu, ne tür bir kronik hastalığınız olabileceğini, klimaya erişiminiz olup olmadığını giriyorsunuz. Ayrıca hangi posta kodunda olduğunuzu da biliyor, diye açıklıyor Profesör Jay. Daha sonra size kişiselleştirilmiş bir ısı stresi puanı veriyor. Böylece gün boyunca kişisel riskinizin ne olduğunu anlamanıza yardımcı oluyor ve 7 günlük bir tahmin de veriyoruz. Aracı aynı zamanda kanıta dayalı kişisel soğutma tavsiyeleri sunmak için de kullanıyoruz ve insanların faaliyetlerini planlamalarına yardımcı oluyor, diyor. SBS Audio Podcast'ını dinlediniz. Diğer Merhaba Avustralya bölümlerini dinlemek için sbs.com.au/Australia Explained sitesini ziyaret edin. SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, Avustralya'nın güneyinde son derece önemli bir sıcak hava dalgası var. Bugünden itibaren hafta sonuna kadar Güney Avustralya ve Victoria'yı özellikle ve New South Wales eyaletini özellikle etkileyecek. Victoria'da Valva Mount Lawson State Park'taki orman yangını artık acil alarm durumunda ve Moirisk, Victoria'nın merkezindeki Moirisk bölgesindeki yangında da bekleyip takip edin uyarısı yapıldı. Özellikle bu iki eyalette South Australia, Güney Avustralya ve Victoria'daki acil durum sitelerini yakından takip etmeniz tavsiye ediliyor. Bu özellikle Vic Emergency Victoria için, South Güney Avustralya içinse SA Country Fire Service için takip edeceğiniz web siteleri. Özellikle önümüzdeki günlerde son derece yoğun bir şekilde sıcak havanın devam etmesi bekleniyor. Size yarınki haber, hava durumunu da paylaşalım. Yarın Perth genelde güneşli 28, Adelaide güneşli 39, Melbourne parçalı bulutlu 30, Hobart parçalı bulutlu 30, Canberra genelde güneşli 38, Wollongong güneşli 35, Sydney güneşli 33, Newcastle güneşli 34, Brisbane yağmur bekleniyor 29, Cairns yağmurlu 30 ve Darwin yağmurlu 32 derece. Perşembe günü hava sıcaklıkları, Cuma günü daha da yüksek olması bekleniyor. Özellikle hava sıcaklığı ve yangın tehlikesine karşı uyarıyor. Biraz önceki bölümümüzde bu konuda en azından biraz yardımcı olmak için sizinle paylaştığımız bir bölümdü. Evet sayın dinleyiciler, son günlerde özellikle dünya politikasında ABD Başkanı Trump'ın Venezuela'da, yani onun emriyle yapılan ve Venezuela Devlet Başkanı'nın kaçırılması ve New York'ta mahkeme önüne çıkarılması sonrası Başkan Trump'ın komşu ülkelere yaptığı tehditler gündeme damgasını vuruyor. Kolombiya ve Meksika hakkında bazı önlemler alabileceğini söyledi. Kolombiya devlet başkanını uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladı. Daha önce zaten Meksika'yı tehdit etmişti. Kanada'nın Amerika'nın en son eyaleti olması yönünde demeçleri vardı daha önce. Şimdi de Grönland'ı tehdit ediyor. Grönland'ın Amerika Birleşik Devletleri ulusal çıkarlarına göre Amerika'ya ait olması gerektiğini söylüyor. Grönland, Danimarka'ya ait bağımsız bir bölge. Ve yani yaklaşık 50 bin kişi kalıyor orada. Daha önce zaten şu anda Amerikan askerlerinin üssü var orada. Birkaç yüz Amerikan askeri Grönland'da yaşıyor. Hatta Danimarka ve Grönland sakinleri Amerikan askeri sayısının artırılabileceğini söyledi. Ancak Trump'ın son günlerde söyledikleri ve Beyaz Saray'dan bugün yapılan açıklama askeri opsiyonun her zaman planlar dahilinde olduğu yönünde bir açıklama yaptığı Beyaz Saray, Grönland konusunda büyük tepki çekmiş durumda. Danimarka ve Grönland NATO üyesi. O yüzden Amerika'nın bu konuda NATO üyesine saldırması NATO'yu bitirir dedi Danimarka'nın başbakanı ve Kanada ve çeşitli Avrupa ülkeleri de Amerika'yı kınadı Trump'ın söyledikleri üzerine ve hatta Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio da en azından haberlere düşen açıklamalara göre asıl Amerika'nın amacının Grönland'ı satın almak olduğunu, Trump'ın açıklamalarının da biraz pazarlık amacıyla Danimarka'yı biraz zorlama amacı taşıdığını söyledi. İlginç gelişmeler oluyor. En azından Avrupa'da ve dünyada Trump'tan kaynaklanan, Başkan Donald Trump'tan kaynaklanan gelişmeler. Evet sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız 8 Ocak 2026 Perşembe yarın. Tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz. Yarına kadar.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.